Ayrım 15.
Toplantımızın konusu olan yakın geleceğin toplumu ve kültürü, büyük ölçüde bugünkü dünya ekonomik sistemlerinin, teknik ve teknolojik gelişmelerin, örgün ve yaygın eğitim süreçlerinin bileşkesi olacaktır. Bu öncül ya da varsayımdan hareketle tebliğde her üç boyuta da değinilmekte, sorunlar tartışılmakta, önerilen bazı çözümlerin mühendislik, mimarlık eğitimi ve hizmetleriyle ilişkileri üzerinde durulmaktadır. Mühendislik ekolojiye duyarlı ve estetik, mimarlıksa daha teknik ve ekonomik olmak gereğini duyacak, eğitim programları birbirine yaklaşacaktır. Eğitim daha küçük yaşta başlayacak, mesleki, teknik ve hizmet içi eğitim hayat boyu sürecek, teknik ve sosyal uzmanların anlaşması sağlanacaktır. Teknik eğitim yaygınlaşırken ihtisas alanları daralacak, uzmanlık eğitiminin ağırlığı kamu kurumlarında özgül endüstrilere doğru kayacaktır. Yüzyıldır sosyal mühendisliği konuşup da gerçekleştiremeyen toplumlar, teknolojiyi sosyalleştirme ve evcilleştirmenin yollarını bulacaktır. Bilgisayar ve bilişim teknolojisini daha teknik kullanmayı başaran mühendis ve mimarların toplumdaki etkinlik ve saygınlık düzeyleri yükselecektir. Temel bilimlerin önemi ve uygulaması artacak, mühendislik ve mimarlık eğitiminde bugünkü kültürel geri kalmaya meydan verilmeyecektir. Mühendislik ve mimarlık eğitiminde ekonomiye, ekolojiye daha fazla yer ayrılacak, çevreci iktisatçılarda temel mühendislik formasyonu aranacaktır. Giriş, toplum, teknoloji ve mühendislik ilişkisi. Toplum veya kültür yapısı ilişkileri ile teknoloji, teknik bilgisi arasında karşıtlık değil, karşılıklı bir etkileşim ve bağımlılık vardır. Toplum veya kültürler teknolojik gelişim düzeylerine göre sınıflanmaktadır. Avcı toplayıcı, tarımcı hayvancı, endüstri öncesi, endüstriyel ve endüstri sonrası ve benzeri gibi. Bu bağlam ve anlamdaki teknoloji veya mühendislik bir yaratıcılık ve üretim mesleğidir. Bakınız tablo 1. Enerji çıktısı, teknoloji malzeme yönetim bilgisi, sanat üretim zanaat, bilgi enerji girdisi, araç ve gereç desteği. Teknoloji, iş üretmek için araç gereç, malzeme, bilgi ve enerji kullanır. Teknoloji, 1. Maddeyi maddeye, 2. Maddeyi enerjiye, 3. Enerjiyi enerjiye, 4. Enerjiyi maddeye, 5. Bilgiyi bilgiye çevirir, dönüştürür. Gözlem, 1. Mühendislik dalları da büyük çoğunlukla bunları yapmaktadır. 2. Teknik üniversite ve teknoloji enstitüsü bu yakınlığı yansıtır. Sonuç, mühendislik teknolojinin bilimi olarak görülüp yorumlanabilir. Çağdaş toplumlardaki mühendislik ve mimarlık hizmetleri ve standartları da teknoloji düzeyini belirlemektedir. Toplum ve teknoloji arasındaki bu karşılıklı ilişki yakın gelecekte de devam edecektir. Öyle ki toplumun refah düzeyi ile yaşam tarzını yine mühendis ve mimarlar, mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin niteliği ise toplumun ihtiyaçları ile talepleri belirleyecektir. Öyleyse yakın geleceğin mühendislik ve mimarlık sorunlarını bugünden konuşabilmek için geleceğin toplum ve kültür yapısını bilmek ya da kabul etmek gerekiyor. Bu serüvenin adı futuroloji ya da bir tür kurgusal falcılıktır. Ne bilim ne de tarihtir. Yöntem ve teknik olarak futuroloji bugünkü eğilimlerden yola çıkarak gelecekteki olacakları önceden kestirebilme sanatıdır. Bugün yaşananlardan seçilmiş bazı değişme ve gelişme göstergesinin kabaca aynı yönlerde hızlanarak ya da yavaşlayarak süreceği kabul edilir. Farklı senaryolar hazırlanır. Yüksek bir düşlen gücüyle öngörülen gelişmelerin gerçekliği irdelenir. Olası sonuçlar arasında en olası görünenler seçilir. Toplumu o sorunlara yönlendirecek araçlar ve hedefler belirlenir ve gerçekleşme aşamaları izlenir. Bu tebliğde yakın geleceğin mühendislik ve mimarlık hizmetleri 2000'li yılların muhtemel toplum yapılarına göre gelecek açısından değerlendirilmektedir. 2000'li dünyanın yarım yuvarları. 2000'li yılların dünyasında doğu ile batı yarım yuvarları birleşerek 30 derece kuzey paralelinin kuzeyinde varlıklı bir Ava Amerika şeridi oluşturacaktır. Kuzey Yarım Yuvarı adını verebileceğimiz bu şeritte İngiltere, Avrupa topluluğu veya konfederasyonu, bağımsız veya onun yerini alacak devletler topluluğu, Kore, Japonya ve Kuzey Amerika gibi ülkeler yer almış bulunacaktır. 30 derece kuzey paralelinin güneyinde kalan Çin, Hindistan, Arap ülkeleri, Afrika ve Güney Amerika bölgeleri ise görece daha yoksul bir güney yarım yuvarı veya Avrasya kuşağı oluşturacaktır. Başka bir deyişle, Doğu ile Batı arasındaki politik veya ideolojik kapitalizm-komünizm ikilemini çözümlemiş olan dünya, Kuzey ile Güney arasındaki varlıklı yoksul, gelişmiş gelişmekte olan, endüstri sonrası ile endüstri öncesi ikilemleri sürecektir. 1990'lı yıllara kadar Doğu ile Batı arasındaki ideolojik soğuk savaşın sınırında NATO'nun bir ileri karakolu olarak yaşayan ülkemiz, öteki Türk Cumhuriyetleri ile birlikte kendisini Kuzey ile Güneyli yarım yuvarların arasında bulacaktır. Avrasya ile Ava Amerika arasında hangi tarafta yer alacağımızı önümüzdeki 10 yılların ekonomik politikaları ve sonuçları belirleyecektir. Avrupa topluluğu ve Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilerimizde dünyadaki yerimizin belirlenmesinde herhalde etkili olacaktır. Doğu-Batı yerine Kuzey-Güney, Av-Amerika ile Avrasya kutuplaşması. Endüstri ötesi post-industrial aşamaya gelmiş ve endüstrileşme sürecini tamamlamaya çalışan ülkeler daha bugünden bir bilişim veya enformatik devrimi içinde yaşıyor. Bu devrimin ileri ülkeleri ABD ile Japonya'dır. AT ülkeleri ekonomik birliği gerçekleştirerek ABD ile Japonya'ya yetişme çabası içindedirler. Endüstri ötesi toplumlar bu devrimle bir bilgi toplumuna dönüşüyor. Bilgisayar, bilgi yazar ve bilgi yayar teknolojilerinin ortak ürünü olan bilişim, enformatik devrimi, dünyamızdaki bilgi üretim, yayım ve tüketim endüstrileri üzerindeki tekelleri ve engelleri aşarak hem varlıklı Av Amerika'yı hem de ona yetişmeye çalışan Avrasya'yı etkileyecektir. Ülkemizde de bilgi toplumundan söz ediliyor ama uzaktan seyreder gibi. İkinci Dünya Savaşı'ndan üstün çıkan endüstrileşmiş batılı ülkeler nasıl yenik ve yoksul ülkelere yardım etmek zorunda kalmışlarsa, 2000'li yılların endüstri ötesi Av Amerika ülkeleri de kendilerine yetişmeye çalışacak olan bazı Avrasya ülkelerine karşılıksız yardım etmeli demeyelim ama sürekli kaynak transferleri veya yeniden dağıtım yapmak veya öz varlıklarını paylaşmak zorunda kalacaktır. Sonuç olarak sanıyorum ki zenginin daha zengin, fakirin daha fakir olduğu bir çağı kapatıp zenginin daha az zengin, fakirin ise daha az fakir olacağı bir yüzyıla gireceğiz. Av Amerika yavaşlamaya, Avrasya ise ilk kez devreye giren büyük insan gücü kaynaklarıyla hızlanmaya başlayacaktır. Yeniden yapılanmada, doğal çevre koruması ile doğal kaynakların yükselen maliyet bedelleri, kalkınma ekonomisinde önemli hatta belirleyici roller oynayabilecektir. Doğal kaynakların maliyet öğesinden sayılmadığı kapitalist ve komünist ekonomilerde üretim ve tüketim maliyeti, emek, hizmet ve vergiler yani insan ve toplumlar belirliyordu. 2000'li yıllarda kullanacağımız bütün doğal kaynaklara kural olarak bir bedel ödeneceğini sanıyorum. Daha bugünden bir şişe temiz içme suyuna yaklaşık bir litre benzin bedelini ödemeye başlamadık mı? Önümüzdeki 10 yıllarda belki de teneffüs edilen temiz havanın bile bir bedeli olacaktır. 5 yıldızlı bir otelde bir fincan kahveye ödenen 7-8 doların kahve bedeli değil de kullanılan masa ve iskemlenin 1-2 saatlik kirası olması gibi. Dünya köyü, Global Village ve iletişim devrimi. Ortak bir yazgıyı paylaşacak böyle bir dünyaya geleceğin dünya köyü diyenler var. Herkesin olup biten her şeyden haberdar olduğu veya isterse olabileceği küçücük bir dünya veya kocaman bir yer olacaktır dünya köyü. Öyle küçük ki hemen herkesi arayıp konuşabilecek, arayıp bulamadığı kişiye yazılı görüntülü mesajlar bırakabilecek. Esperanto gerçekleşemeyen bir dil olarak tarih kitaplarında kaldı. Oysa önümüzdeki 10 yıllarda dünyalılar insanca bir ortak dil konuşacaklar. uluslararası şirketlerin telex ve telefakslarında bugün proto-humans, insanca dilin tasarım eskizleri sınanıyor. Dünya köyündeki kuzey-güney sınırı, ortak diller ve iletişim devrimiyle etkinliğini kısa zamanda yitirecektir. Merkez ülkeler karşılaştıkları yapısal sorunları çözmek için bürokratik örgütlerini dağıtıp küçültmeye çalışırken, küçük çevre ülkeler, birlikler, yeni yeni federasyonlar veya konfederasyonlar kurarak büyümeyi deneyeceklerdir. Tıpkı geleneksel köylerde birbirinden kız alıp veren aileler gibi. Toplumlar arası iletişim, mal, fikir ve insan alışverişleri devlet ilişkilerinden kurum ve kişilere, diplomasiden enformasiye doğru kayacaktır. Böylece bir oluşum süreci içinde insanlar kendi ana dillerine ek olarak en az 2-3 modern dili konuşacaklardır. 2-3 yabancı dil bilmek, yukarıda sözü edilen hümaniz dilini öğrenmenin ön koşulu olacaktır. Sağlık hizmetleri öylesine pahalılaşacaktır ki hemen herkes kendisinin doktoru, koruyucu hekimi olmaya çalışacaktır. Düşen ölüm ve doğum oranları özellikle Amerika ülkelerinde yeni hayat tabloları yaratacaktır. Ortalama ömür beklentisi uzayacak, toplumlar daha da yaşlanacaktır. Yaşam kalitesi bozulan kentlerden kırlara ve bayırlara yönelen göç akımları başlayacaktır. Hane boyları küçülürken küçük aile ve komşuluk birimlerinden oluşan deneysel yaşam biçimleri oluşacaktır. Evlenme yaşı büyürken belki de evlilik oranları azalacak, boşanmalar daha da artacaktır. Modern savaşların taşınmaz yükleri karşısında ülke yönetimleri barış içinde savaşa hazır olma stratejisi yerine barışa hazır olma yolunu seçeceklerdir. Yeni dünyanın varlık stratejisi savaş istemiyoruz, barışa hazır ol özdeyişiyle ifade edilecektir. Milli savunma güçleri doğayı yok edenlere karşı sakınma ülküsü gelişecek, koruma fonları kurulacak, insanlar ve toplumlar arasında doğayı koruma en sevilen bir spor, din ve hatta saygın bir meslek haline gelebilecektir. Dünyayı ve uygarlığı yalnız atalarımızdan miras bulmadığımız fakat çocuk ve torunlarımızdan da ödünç aldığımız görüşü ve inancı bütün dünyaya yayılacaktır. Hızlı kalkınmanın ve büyümenin yüksek bedelleri karşısında optimum, sürdürülebilir büyüme stratejileri denenecektir. Bilinçsiz büyümenin son sınırlarına varmış olacak olan dünya, ulaşılabilir ve korunabilir yeni hedefler saptayacaktır. Sınır nüfus artışı gibi. 2000'li yılların mühendislik ve mimarlığı. Endüstri ötesi, dünya köyü uygarlığının teknolojisi yani mühendislik ve mimarlık hizmetiyle meslek kuruluşları bugünkünden herhalde çok farklı olacaktır. İnsan-doğa ilişkileri değişikliğe uğradığı için yer bilimleriyle mühendislik de değişecektir. Ekoloji, jeoloji ile biyolojinin yerini almasa bile temel bir mühendislik ve ana bilim dalı olmaya adaydır. Doğal koruma, yenileme ve arıtma bilgisi, malzeme, metot, mekanik ve mukavemet gibi mühendisliğin ana bilim dallarından birisi olacaktır. Bugünkünden farklı bir dünyayı nasıl mühendis ve teknologlar yaratmışsa, geleceğin dünya köyü de teknolojinin yarattığı sorunları çözmek için bugünkünden oldukça farklı mühendis ve mimarlar yetiştirecektir. Bu ilişki en yalın çizgileriyle tablo 2 ve 3'te görülebilir. Varlık alanları, canlı üstü, cansız, cansız, 1950'lerin bilim sınıflamaları, insan toplum bilimi, hayat bilimleri, yer bilimleri, 2000'li yılların mühendislik dalları, toplum yönetim, biyoloji, ekoloji, yer, doğa, uzay. Şöyle ki her varlık alanında yeterli sayıda araştırmacı temel bilimciye görev verileceği gibi planlamacı, uygulayıcı ve denetleyici mühendislere de ihtiyaç duyulacaktır. Böyle bir dünya köyünde mühendislikle mimarlık meslekleri, bilim ve sanat, ekonomiyle estetik, tasarımla üretim hizmetleri olarak birbirine yaklaşacaktır. Mühendislik bir sanat haline gelirken yüksek tasarım teknolojilerini kullanan mimarlık bir yapı mühendisliğine dönüşecektir. Bu gelişme mühendis ve mimarları yetiştiren fakültelerin daha sıkı işbirliğini, hatta ortak programlar üretmelerini gerektirecektir. Eğitim süreci, okul öncesinden hizmet içi gelişme ve emeklilik veya yaşlılık çağı eğitimine kadar bir insan ve toplum mühendisliğine dönüşecektir. Bugünkü üretim, sanayi mühendisliği ile metot ve organizasyon mühendisliği dalları çok yakın gelecekte olacakları haber veriyorlar. Bu türden mühendisler belki farklı okullarda fakat benzer programlarla yetişeceklerdir. Temel eğitim daha küçük yaşlarda başlayacak, okul eğitimiyle mesleki teknik eğitim daha uzun, belki hayat boyu sürecektir. Eğitim sürecinin ağırlık merkezi günümüzde olduğu gibi örgün eğitimden çok yaygın eğitimde olacak. Ancak insanlar, toplumlar ve eğitimciler bu gerçeği öğrendiği için kitle iletişim araçları, medya, radyo, televizyon ve basın en yaygın ve etkili eğitim kurumları sayılacaktır. Mühendislik ve mimarlık eğitimde uzmanlık dallarının sayısı azalacak. Mat, fiz, kim, biyo, MFKB bütün mühendislik dallarının temel bilimleri olacaktır. Bugünkü tıp ve sağlık bilimlerin temeli oldukları gibi. Ortak MFKB eğitimi insan ve toplum bilimlerinde de aranacaktır. Turner 1988. Aynı ortak temel bütün mühendislere dünya köyünün her yerinde, her evinde ve hemen her türlü işinde çalışma olanakları sağlayacaktır. Geçen yüzyılda konuşulduğu halde gerçekleşemeyen toplum mühendisliği, social engineering, yeniden örgütlenme, yerel yönetim ve genel planlamadan sorumlu olacaktır. Yüksek bilişim program teknolojilerini üretip kullanabilen toplum mühendislerinin etkinliği ve saygınlığı artacaktır. Hemen her türlü mühendislik dalında üst düzeyde uzmanlık formasyonu yerine belli bir temel bilim dalında derinlik aranır, sorulur, yetenek olacaktır. Aynı dili konuşup anlaşan mühendis ve mimarlar, bu yüzyılın ortalarında görüldüğü gibi, ileri teknoloji karşısında kültürlerin geri kalmasına meydan vermeyecekleri gibi, kültürlerin ilerleyen teknolojiyle birlikte aynı hızda gelişmesini sağlayacaklardır. Mühendislik ve mimarlık eğitimi ve uzmanlık alanları. Doğal çevre ve sağlık mühendisleri, koruyucu sağlık ve toplum sağlığı alanlarında daha geniş görev ve yetkiler yüklenirken, mühendislik ve mimarlık eğitiminde sosyoloji, psikoloji, sosyal ekonomik planlama, yaygın eğitim ve yönetim gibi sosyal bilimlerle biyokimya ve ekolojik bilimlere geniş yer verilecektir. Mühendis ve mimarlar üstlenecekleri planlama, yönetim ve denetim görevlerini yerine getirebilmek için temel bilimlere ek olarak sosyal tarih, felsefe sorunlarına aşina olmak ve birkaç yabancı dil öğrenmek ihtiyacını duyacaklardır. Değişen ve gelişen mesleki eğitim programlarının uygulamasında teknik üniversiteler kendi edebiyat, sosyal bilim fakültelerini kurarken genel üniversiteler fen fakültelerini sosyal bilimcilere açacaklardır. Bu paralel gelişme sonucunda bugünkü genel ve teknik üniversite ayrımının büyük ölçüde ortadan kalkması beklenebilir. Mühendislik ve mimarlık fakültelerinde lisans düzeyindeki program çeşitleri azalacak, bilim uzmanlığı ve doktora gibi lisans programlarında ise üniversite işbirliği yaygınlaşacak, bazı programlar birlikte yürütülecektir. Üniversitelerle endüstride, temel bilimcilerle planlama ve politika uzmanlarını bir araya getiren kısa süreli yoğun workshop, kurs çalışmaları yapılacaktır. Üniversiteler her alanda bir örnek veya eş değerde lisans programları sunan yüksek meslek okulları olmaktan çıkıp belli disiplinlerde uzmanlaşmamış bilim merkezlerine dönüşecektir. Bir örnek 4-5 yıllık programlar yerine 1, 2, 3 ve 4 yıl süreli farklı yeterlilik düzeyinde sertifikalar veren eğitim kurumları olacaktır. Örgün programlarda derslerin büyük bir bölümü öğrencinin seçimine bırakılacaktır. İş hayatında veya istihdamda diplomaya değil, iş bilene, yapana öncelik tanınacaktır. Ulusal üniversiteler ulusal dilde öğretim veren kurumlar olmaktan çıkıp çok dilde eğitim yapan kurumlara dönüşecektir. Belli bir üniversitede eğitime başlayan öğrenci birkaç üniversite dolaştıktan sonra başka bir ülkedeki denk bir üniversiteden mezun olabilecektir. Bu uygulama Avrupa'da başlamıştır. Benzer ve denk programların çok dilde uygulanması öğretim üyesi değişimini hızlandıracak, eğitim kurum ve standartları birbirine yaklaşacak, mühendislik ve mimarlık ruhsatları günümüzdeki uluslararası sürücülük belgesi gibi bütün bir yarım kürede geçerli hale gelecek, Bon Proryen uygulaması herhalde son bulacaktır. Özet ve sonuç. 1. 2000'li yılların dünyasında Doğu ve Batı yarım yuvarlarının yerini 30 derece kuzey paraleli kuzeyinde oluşan yüksek teknolojiye sahip bir Av Amerika ülkeleri ile bu paralelin güneyinde büyük nüfus ve altyapı sorunlarıyla endüstri sonrası bilgi toplumuna yetişmeye çabalayan bir Avrasya ülkeler grubu bulunacaktır. Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri ile Mezoamerika ülkeleri ise bu iki yarımın ara kesitini oluşturacaklardır. 2. Av Amerika ile Avrasya'da ayrı veya benzer enformasyon teknolojilerine karşın farklı yaşam ve refah düzeylerini yerlerini koruyacaktır. Farklı toplum yapısı, mühendislik ve mimarlık meslekleriyle eğitiminde birbirinden oldukça farklı standartlara yol açacaktır. Bu iki farklı dünya yarımının bir arada var olabilmesi kuzeyden güneye sürekli ve yeterli kaynak ve teknoloji transferlerini gerektirecektir ki bu tür transferlerin yönetim ve denetiminde mühendislere önemli işletme görevleri düşecektir. 3. Türkiye gibi bir ülkede yetişen mühendis ve mimarlar hem kuzeyde Av Amerika'da hem de güneyde Avrasya'da çalışmak durumunda kalabilirler. Bu durum eğer gerçekleşirse mühendislik mimarlık eğitiminde ülke isteklerine ek olarak kuzey ve güney dünya standartlarının ayrı ayrı göz önünde tutulması gerekecektir. Ancak bu Bon Proryen türünden bir farklılaşma yol açmayacaktır. 4. Türkiye gibi kuzey-güney sınırında yer alacak tampon veya sınır ülkeler belki de iki türde mühendisler yetiştirmek gereği duyacaklardır. 2000'li yılların mühendislik ve mimarlık standartlar ve sorunları eğitim kurumlarının daha bugünden özgürce farklılaşmasını zorunlu kılmaktadır. 5. Bugünkü uygulamalar yarını hazırladığına göre asıl sorun nasıl bir dünya istediğimiz konusunda düğümlenmektedir. Böyle bir dünyaya hazır mıyız? 2000'li yıllarda mühendislik ve mimarlık seminerinde tebliğ, İTÜ, 1-2 Haziran 1992. Dünyanın yaşı sorunu. Giriş. Neden bir sorun? İnsanoğlunun uzayda dolaştığı, evrene açılmaya çalıştığı bir çağda dünyanın yaşı neden hala bir sorun olsun? Dünya üzerinde yaşadığımız, var olduğumuz şu yeryüzü, yerküre, Ars, Earth, Geo, Güneş adlı yıldızın bir gezegenidir. Ontologlara göre canlı cansız ve canlı üstü varlık alanlarından oluşmuştur. Canlı varlıklar karbon, hidrojen, oksijen, nitrojen, kalsiyum ve benzeri cansız yapı taşlarından yapılmıştır. Canlılardan birisi olan insan, kendi yarattığı ve kendisini yaratan canlı üstü kültür ve uygarlık gücüyle dünyaya damgasını basmış, öteki canlılara egemen olmuş ve kendi varlığını dünya ile özdeşleşmiştir. Böylece dünyanın yaşı insanın kendi varlığını, varlık bilincini doğrudan ilgilendiren bir konu sorun olmaktadır. Kültürel açıdan etnosantrik, psikolojik açıdan egosantrik olan insan, biyolojik ve tarih açıdan geosantrik, yer merkezci bir varlıktır.